Ayrım 25.
Bakın ağalar dedim. Hikayeden önce bana sorduğunuz sorunun cevabını beklediğinizi biliyorum. Yaptığınız işin doğru olup olmadığı hakkında erkekçe bir yargıya varmamı istiyorsunuz. Kararıma etkisi olmayacak iki sorum daha var. Koğuştakilerin çoğunluğu bu mesele hakkında ne düşünüyor ve neden hiç kimseyle konuşmuyorsunuz? Çoğunluk onu öldürmekte yerden göğe kadar hakkımız olduğuna inanıyor ama canlı canlı karıncalara yedirmemizi onaylamıyorlar. Kimseyle konuşmayışımızın nedenine gelince bir gün isyan ederek kaçma fırsatı çıktı ama hiçbiri bu işe yanaşmadı. O yüzden hepsiyle selam sabaha kestik. Görüşümü söyleyeyim dostlar. Siz Arap'ın yaptığını kendisine 100 katıyla ödetmekte yerden göğe kadar haklısınız. Ateş sineği yuvasını üzerine düşürmek bağışlanamayacak bir şey. Giyotine giderseniz hiç durmadan bir tek şeyi düşünün. Başım kesilecek, yere diz çöküp kellemi bıçağın altına uzatmakla bıçağın boynuma inmesi arasında geçecek süre yarım dakika. Onun can çekişmesi 60 saat sürdü. Yine ben kazançlıyım. Koğuştakilere gelince, haklı olup olmadığınızı bilmem. Çünkü o gün ayaklanmanın kaçma sonucu vereceğini düşünürsünüz. Diğerleri bu görüşte olmayabilirler. Öte yandan ayaklanma sırasında önceden düşünmediğiniz halde her an birini öldürebilirsiniz. Oysa buradakiler içinde kellesi tehlikede olan Gravil'le kardeşlerle sizden başka kimse yok. Dostlar, her özel durum kaçınılmaz olarak değişik tepkilere yol açar. Konuşmamızdan memnun kalan iki zavallı adam çekildi ve benim için bozdukları suskunluklarına gömülü sessizlik içinde yaşamaya devam ettiler. Yamyamların kaçışı. Tahta bacağı yediler. Tahta bacak yahnisi bir. Ya da iyice inceltilen ve kadın sesine benzetilen bir sesle ahçıbaşı iyi pişmiş bibersiz bir insan eti yap. Karanlık gecelerde bu cümlelerin üçü değilse bir ikisinin bağırarak söylendiğini sık sık duyuyorduk. Kloziot ile ben karanlıkta neden ve kimin için böyle bağırdıklarını bir türlü anlayamazdık. Bugün öğleden sonra esrar perdesi aralandı. Olaya karışanlardan biri kasa uzmanı Le Cossiatlı Maurice bana olup bitenleri anlattı. Babası Titi'ni tanıdığımı öğrenince benimle konuşmaktan çekinmedi. Serüvenimin bir bölümünü ona anlattıktan sonra çok olağan bir tepkiyle sordum. Sen ne yaptın? Ben dedi çok pis bir işe bulaştım. Korkarım ufak bir firar yüzünden 5 yılı yiyeceğiz. Yamyamların kaçışı denen olaya da ben de karıştım. Hani geceleri bağırdıklarını duyuyorsun ya, tahta bacağı yediler ya da yahni ver falan diye. Gravil'le kardeşler için söylüyorlar hep o sözleri. 42. kilometreden 6 kişi düymüştük. Aramızda 30-35 yaşlarında Lyonlu iki kardeş olan Dede ve Jean Gravilla, Marsilya'ya yerleşmiş bir Napolili, Lasuyot'lu olan ben, Angers'lı ve tek bacağı tahta olan bir herif, bir de tahta bacaklıyla yaşayan 23 yaşlarında genç bir oğlan vardı. Maroni'den çıktık ama bir türlü rotamızı tutturamadık. Birkaç saat sonra Hollanda Guyon'u kıyılarına düştük. Karaya vurduğumuzda ne yiyeceklerimizi kurtarabildik ne de başka bir şeyi. Neyse ki giysilerimiz sağlamdı. Kendimizi ormanın göbeğinde buluverdik. Bulunduğumuz yerin kumsal olmadığını ve denizin balta girmemiş ormanın içine doğru ilerlediğini söylemem gerekli. Kökünden kopup devrilen ya da dalgalar tarafından sökülüp birbirine geçen ağaçlar yüzünden ormanın derinliklerine girmek çok güç, hatta imkansızdı. Anlatmaya devam etti. Gün boyu yürüyüp karaya vardık. Sonra 3 gruba ayrıldık. Gravil'le kardeşler, ben ve Giuseppe tahta bacakla dostu değişik yönlerde yola düştük. Tam 12 gün sonra yola çıktığımız noktada Gravil'le kardeşler ve Giuseppe ile buluştum. Her yan bataklıkla kaplıydı. Geçit bulamamıştık. Halimizi anlatmanın gereği yok sanırım kelebek. 13 gün bir takım ağaç kökleriyle taze filizlerden başka şey ağzımıza koymamış, açlıktan, yorgunluktan bitik, parmağımızı oynatamayacak hale gelmiştik. Benimle Giuseppe'nin son gücümüzü toplayıp kıyıya inmemiz ve oradan ilk geçecek Hollandalı sahil muhafaza gemisini görebilmesi için yüksek ağaçlardan birine gömlek asmamız kararlaştırıldı. Gravel'le kardeşlerse birkaç saat dinlendikten sonra diğer iki kişinin izini arayacaklardı. Her grup ilerledikçe geçtiği yerdeki dalları kıracağından birbirimizi bulabilmemiz pek zor değildi. Aradan birkaç saat geçmişti ki Gravel'le kardeşler tahta bacağın ortaya çıktığını gördüler. "Nerede küçük oğlan?" "Yürüyemiyordu. Epey uzakta onu bıraktım." "Yaptığın iş çok aşağılık bir şey." "Ne yapayım, bırakmamı o istedi." Tam o sıra dede tek ayağında oğlanın pabucunu görmez mi? "Bir de üstelik çocuğun pabuçlarını giymek uğruna onu yalınayak bıraktın ha? Seni tebrik ederim. Üstelik bizim gibi bitik de değilsin. Bakıyorum keyfin yerinde ha? Karnını doyurduğun anlaşılıyor." "Evet, yaralı bir maymuna rastladım da." "Kısmetim varmış," diyen dede elde bıçak yerinden kalktı. Çünkü tahta bacağın torbası ona dolu gibi gelmişti. "Aç torbanı, bakalım içinde ne var." Torba açıldığında bir et parçası göründü. "Bu da nesi?" "Maymundan bir parça." "İt oğlu it, karnını doyurmak için oğlanı öldürmüşsün ha?" "Hayır dede, yemin ederim ki değil. Yorgunluğa dayanamayıp kendiliğinden öldü. Ben de küçücük bir parçasını yedim, bağışla beni." Sözünü bitirmemişti ki dedenin bıçağı karnını deşiverdi. Dede öldürdüğü adamın üstünü ararken deri bir kese, kibrit çöpleri ve üstü eczalı bir kibrit kutusu parçası buldu. Ayrıldıklarında tahta bacağın kibritlerini paylaşmamış olmanın verdiği kızgınlığa açlık da eklenince ateşi yakıp başladılar herifi tıkınmaya. Giuseppe şölenin tam ortasında geldi. Onu da buyur ettiler. Giuseppe istemedi. Denizin kıyısında pavurya ile çiğ balık yemişti. Oturdu ve yemeğe katılmadan Gravel'le kardeşlerin etleri ateşin üstüne dizmelerini, hatta ölenin tahta bacağıyla ateşi canlandırmalarını istedi. Neyse Giuseppe, Gravel'le kardeşlerin iki gün süreyle insan eti yediklerini gözleriyle gördü. Daha çok neleri seçtiklerini bile fark etti. Baldırlarından, kalçalarından ve kaba etlerinden hoşlanmışlardı. "Ben," diye devam etti Morius. "Hala deniz kıyısındaydım. Giuseppe'nin geldiğini gördüm. Şapkamızın içine balık ve pavurya doldurduk. Gravel'le kardeşlerin ateşinde pişirmeye koştuk. Ölüyü görmedim. Uzağa sürüklenmiş olmaları gerekiyordu. Ama ateşin kıyısında küllerin üstüne duran birkaç et parçasına rastladım. 3 gün sonra sahil muhafızı bizi bulacak ve Saint Laurent du Marane yetkililerine teslim edecekti." Giuseppe dilini tutmayı beceremedi. Bu koğuştaki herkes, aynasızlar bile olayı duydular. "Sana anlatmamın nedeni herkes tarafından bilinmesidir. Gravel'le kardeşler huysuz tipler olduğundan geceleri ikisiyle de herkes böyle sözler söyleyerek gırgır geçiyor. Bizi resmen kaçmakla suçluyorlar ama yamyamlığı da ağırlatıcı sebep olarak ileri sürüyorlar. İşin kötü yanı, kendimi korumak için başkalarını suçlamak zorunda oluşum. Bu da imkansız. Giuseppe dahil sorgu yargıcının karşısında herkes olayı inkar ediyor. İki kişinin ormanda kaybolduğunu söylüyorlar. İşte durumum böyle kelebek. Her şeyi sana anlattım. Sana acıdım dostum. Çünkü ancak başkalarını suçlayarak kendini kurtarabilirsin." 1 ay sonra Giuseppe gece yarısı kalbine giren bir bıçakla öldürülüyor. Onu kimin öldürdüğünü herkes kolaylıkla kestirebilirdi tabii. İşte beraberindeki oğlanı yedikten sonra arkadaşlarının eline düşen ve tahta bacağının ateşinde pişirilerek yamyamlar tarafından yenen adamın gerçek hikayesi bu. Bu gece demir çubuğun başka bir köşesinde yattım. Koğuştan ayrılan birinin yerindeyim. Öteki mahkumlar arasına kendine yol açan Clouseau da yanımda. Yattığım yerden sol ayağım zincirle çubuğa bağlı da olsa oturarak avluda olup bitenleri görebiliyorum. Sıkı bir denetim sağlanmış. Devriyeler eskisinden çok farklı. Hiç durmadan birbirini izliyor. Bir bölük mübastır giderken karşıdan diğerleri geliyor. Ayaklarımın üstünde durabiliyorum ama yağmur yağdığında ağrıyor. Yeniden kaçabilirim ama nasıl? Koğuşun penceresi yok. Demir terler yerden duvara kadar yükseliyor. Kuzey doğu rüzgarının içeri rahatça girebilmesini sağlayacak şekilde yapılmış. Bir hafta süreyle gözlüyorum ama kaçmak için en ufak bir yol bulamıyorum. İlk kez San Josef adasında beni hücreye kapatacaklarını aklım kesiyor. San Josef adası korkunç bir yer. Oraya insan yiyen adı veriliyor. 80 yıldır San Josef'e atılan mahkumlardan biri bile kaçamamış. Tabii yenilgiye uğramayı kabullenmek beni geleceği düşünmeye zorluyor. 28 yaşındayım. Savcı yüzbaşı benim 5 yıl hücre cezasına çarptırılmamı istiyor. Daha hafif bir ceza ile paçayı kurtarmam imkansız gibi. Hücreden çıktığımda 33 yaşında olacağım. Tüpümde daha çok para var. Bildiğim kadarıyla kaçamayacağımı anlıyorum ama kaçamasam bile sağlam kalmanın yolunu aramalıyım. 5 yıllık hücre cezası delirmeden dayanılması güç bir ceza. Bu nedenle cezamın ilk gününden başlayarak iyi beslenmeyi, belirli ve çok yanlı bir program gereğince kafamı meşgul etmeyi tasarlıyorum. Hayal kurmaktan, özellikle intikam hayallerinden mümkün olduğu kadar kaçınmam gerek. Şimdiden beni bekleyen cezayı büyük bir başarıyla atlatmaya hazırlanıyorum. Evet, hevesleri kursaklarında kalacak. Hücreden güçlü, kafa ve vücutça sapasağlam çıkacağım. Kendi kendime söz veriyorum. Bu hareket planını hazırlamak, beni bekleyene iç rahatlığıyla kabullenmek iyi geliyor. Koğuşa dolan Meltem herkesten önce beni okşayıp ferahlatıyor. Clouseau, konuşmak istemediğim anları iyi biliyor. Bu nedenle de ağzını açmıyor. Durmadan sigara içmekle yetiniyor. Birkaç yıldız görünüyor. Soruyorum ona, yattığın yerden yıldızları görüyor musun? Evet diyor, biraz öne eğilerek. Bakmamak daha iyi. Buradan kaçtığımız sıra gördüğümüz yıldızlara pek benziyor da. Üzme kendini. Yeniden kaçtığımızda milyonlarcasını göreceğiz. Ne zaman? 5 yıl sonra mı? Clouseau, geçirdiğimiz bir yıl başımıza gelen bütün o serüvenler, tanıdığımız iyi insanlar 5 yıl hücre cezasına değmez mi? Kaçmamayı ve geldiğimizden bu yana hep adalarda kalmayı mı yeğlerdin? Bizi bekleyen ceza çok ağır. Pişmanlığın bu yüzden mi? Açıkça cevap ver. Pişman mısın, değil misin? Kelebek, unutma ki ben Kızılderililerin yanında 7 ay kalmadım. Seninle birlikte gelseydim senin gibi düşünecektim ama ben o süreyi hapiste geçirdim. Özür dilerim, unutmuştum. Saçmaladım. Hayır, saçmalamadın. Yine de kaçtığımıza memnunum. Çünkü ben de unutulmaz anlar yaşadım. Yalnız San Josef odasında bizi bekleyenleri düşündükçe korkuyor, 5 yıllık hücre cezasının sonunu getirebileceğimizi pek sanmıyorum. Bunun üzerine kararımı dostuma açıklıyorum. Olumlu bir tepki gösteriyor. Benimle birlikte dostumun da güçlenmesi hoşuma gidiyor. Mahkeme karşısına çıkmamıza 15 gün var. Söylentilere bakılacak olursa askeri mahkemeye başkanlık edecek binbaşı çok sert ama dürüst bir adammış. Yönetmenliğin palavralarına kulak asacak gibi değilmiş. Bu aslında iyi bir haber. Maturette geldiğimizden beri hücrede yattığından kendisiyle konuşamadık. Ama Clouseau ile ben avukat istemiyoruz. Üçümüz adına konuşup savunma yapmam kararlaştırılıyor. Mahkeme zamanı. Bu sabah sinek kaydı tıraş edilip saçlarımız 0 numara kesildi. Sırtımıza kırmızı çizgili yeni giysiler, ayaklarımıza pabuçlar verildi. Avluda mahkeme karşısına çıkarılmayı bekliyoruz. Clouseau'nun alçısı 15 gün önce çıkarıldı. Topal kalmadı, rahatça yürüyebiliyor. Askeri mahkeme pazartesi günü çalışmaya başladı. Cumartesi sabahındayız. 5 gündür çeşitli davalara baktıkları anlaşılıyor. Karıncalı adamın duruşması bütün bir günü aldı. İkisi de ölüme mahkum edildiklerinden kendilerini bir daha görmedim. Graville kardeşler 5 yıla hüküm giyiyor. Yamyamlık olayının delili bulunamadığından dolayı. Onların duruşması da yarım günden fazla sürüyor. Geri kalan suçlular da 4 ya da 5 yıllık cezalara çarptırılıyor. Genellikle mahkeme karşısına çıkan 13 sanığa verilen cezalar ağır ama çok çok ağır sayılmaz. Duruşma saat 7.30'da başlıyor. Yanında yaşlı bir piyade yüzbaşısı ve genç bir teğmenle süvari binbaşısı üniformayı girmiş, yargıç göründüğünde biz mahkeme salonundayız. Mahkeme heyetinin sağında oturan yüzbaşı cezaevi yönetmenliğini temsil ediyor. Savcılık görevi onda. Kelebek, Kloziot, Maturetto olayı diyor. Mahkeme heyetinin 4 metre kadar uzağındayız. 40-45 yaşlarında, çör rüzgarlarından kararmış yüzü, kırlaşmış şakaklarıyla binbaşıyı inceleyecek zamanı buluyorum. Kara gözlerin üstünde gür kaşları var. Bu güzel gözler bizimkilerin içine bakıyor. Tam bir asker. Bakışında kötülükten eser yok. Bizi inceliyor, birkaç saniye tartıyor. Bakışlarımı onunkilerden bir süre kaçırmıyor, sonra isteyerek önüme eğiyorum. Cezaevi yönetmenliğini temsil eden savcı yüzbaşı daha baştan aşırı gidiyor. Bu yüzden de kaybedecek. Nöbetçilerin bayıltılmasını cinayete teşebbüs olarak gösteriyor. Arap'ın yumruklarımızdan ölmemesini mucize diye tanımlıyor. Kürek cehennemi var olalı beri, Fransa'ya sürülen lekeyi en uzağa götüren mahkumlar diyor bizlere. Böylece ikinci bir hata daha işliyor. Kolombiya'ya kadar Sayın Başkan, 2500 kilometre öteye gitti bu adamlar. Trinidad, Curaçao, Kolombiya'da birçok insan, Fransız cezaevlerinin yönetmenliği konusunda kim bilir ne yalanlar dinlediler bunlardan. İkisi için 8 yıl istiyorum. Cinayete teşebbüsten 5 yıl, kaçtıkları için de 3 yıl. Maturette gelince, kaçmaya teşebbüsten onun da 3 yıla çarptırılmasını sizden bekliyorum. Soruşturma sonucu cinayet teşebbüsüne katılmadığı anlaşıldı. Başkan, mahkeme heyeti bu uzun serüveni mümkün olduğu kadar kısaca dinlemeye hazırdır. Maroni bölümüne atarak Trinidad'a kadar yaptığımız deniz yolculuğunu anlatıyor, Boyan ailesiyle bize yaptığı iyiliklerden söz ediyorum. Trinidad polis şefinin sözlerini tekrarlıyorum. Fransız adaletini yargılamak bize düşmez ama tutukluların Güyana gönderilmesini onaylamıyor, bu nedenle de size yardım ediyoruz. Curaçao, Peter Irene de Buyne, Florindolu Kese olayı, sonra neden ve nasıl Kolombiya'ya ayak bastığımız. Kısaca Kızılderililer arasında yaşadığım hayatı özetleyiveriyorum. Başkan sözümü kesmeden beni dinliyor. Yalnız Kızılderililerle yaşadığım hayat onu pek ilgilendiriyor. Oradaki hayatımla ilgili birkaç şey soruyor. Ardından Kolombiya zindanları, özellikle Santa Marta'daki yeraltı hücrelerine sıra geliyor. Teşekkür ederiz. Hikayeniz mahkeme heyetini uyardı ve ilgiyle izlendi. 10 dakikalık bir ara veriyoruz. Sizi savunacak kimse göremiyorum. Neredeler? Savunacak kimsemiz yok. Arkadaşlarım adına savunma yapmama izin vermenizi diliyorum. Yönetmelik karşı değil, yapabilirsiniz. Peki efendim, sağ olun. Bir çeyrek sonra oturum yeniden başlıyor. Başkan, Kelebek, mahkeme heyeti arkadaşlarınız da kendinizi savunmanızı kabul etti. Yine de yönetmenlik temsilcisine saygısızlık ederseniz sözünüzü kesmeye kararlıyız. Kendinizi dilediğiniz gibi savunabilirsiniz ama kimseye hakaret etmemek şart. Buyurun. Sayın heyetinizden cinayete teşebbüs suçlamasını kabul etmediğimizi bildiriyorum. İnanılacak yanı olmadığı gibi bunu ispatlayacağım da. Geçen yıl ben 27 yaşındaydım. Kloziot'ta 30. Fransa'dan yeni gelmiştik. Gücümüzün doğruluğundaydık. Boylarımız 1.74 ve 1.75. Arabın ve nöbetçilerin başına söktüğümüz demir karyola ayaklarıyla vurduk. İşlerinde ağır yaralanan yok. Demek ki mümkün olduğu kadar az zarar vermeyi düşünüp bayılmaları için büyük bir dikkatle vurmuş ve düşündüğümüz şeyi başarmışız. İddia makamı yatak ayaklarının bezlere sarılı olduğunu ya bilmiyor ya da bilmezlikten geliyor. Meslekten gelme askerlerden kurulu sayın mahkemeniz, Kasatura'nın yanıyla bir adama vurulsa ne olacağını herkesten iyi bilir. Bir de kalın karyola ayağıyla vurulduğunu düşünün. Bayılttığımız 4 kişiden hiçbirinin hastaneye yatmadığını sayın heyetinize hatırlatırım. Müebbet hapis cezasına çarptırıldığımdan, benim kaçmam daha hafif bir cezaya çarptırılmış kişilerin firarından ayrı özellikler taşır. Çok daha hafif cezayı gerektirir. Bu yaşta hayata bir daha dönmemeyi kabullenmek çok güç iştir. Heyetinizin bize anlayış göstereceğini umuyoruz. Çünkü biz öldürmek kastıyla vurmadık. Başkan yardımcılarıyla fısıldaştı, sonra tokmağıyla kürsüye vurdu. Sanıklar ayağa kalksın. Üçümüz de dimdik bekliyoruz. Başkan, mahkeme heyeti cinayete teşebbüs suçunu kabul etmedi. Dolayısıyla bu yönden bir ceza verilmesi söz konusu değildir. Kaçtığınız için de ikinci derecede suçlu görüldünüz. Bu suçtan mahkeme sizi 2 yıl hücre cezasına çarptırıyor. Salonda mahkemeyi izleyen aynasızlar neye uğradıklarını anlayamadılar. Arkadaşlarımızın bulunduğu binaya döndüğümüzde herkes memnundu. Kimse bizi kıskanmıyordu. Daha ağır cezalara çarptırılanlar bile talihimizden ötürü bizi kutluyorlardı. Fransız Sierra beni kucaklamaya geldi. Sevinçten çılgına dönmüştü. Salut adaları, adalara gelişimiz. Yarın Salut adalarına gitmek üzere yola çıkıyoruz. Bütün çabalarıma rağmen işte bu kez hayat boyu gömülmenin arifesindeyim. Bir kere Saint-Joseph'te 2 yıl hücre cezası çekeceğim. Kürek mahkumlarının bu adaya verdiği insan yiyen adını yalancı çıkaracağımı umuyorum. Partiyi kaybettim ama yenilgiye uğramış insanların ruh hali yok bende. Bu cezaevi içindeki cezaevinde yalnız ve yalnız 2 yıl yatacağım için sevinmem gerekiyor. Kendi kendime söz verdiğim gibi mutlak yalnızlığın insanı sürükleyebileceği sapıtmalara, saçmalamalara kolay kolay kapılmayacağım. Bunlardan kurtulmak için elimde ilacım hazır. Önceden kendimi özgür, sağlıklı ve iyi, adalarda yaşayan ama hücreye kapatılmayan bir kürek mahkumu gibi görmeliyim. Çıktığımda 30 yaşında olacağım. Adalardan ender kaçıldığını da biliyorum ama parmakla sayılsa bile yine kaçan olmuş. Ben de kaçacağım, bundan eminim. 2 yıl sonra adalardan kaçacağım. Bunu yanımda oturan Clouseau'ya tekrarlıyorum. Kelebek, seni yere sermek pek güç. Günün birinde özgürlüğe kavuşacağın konusundaki sarsılmaz inancını kıskanıyorum doğrusu. 1 yıldan beri durmadan kaçmaya çalışıyorsun. Bir kere bile umutsuzluğa kapılmadın. Bir teşebbüsün boşa gidiyor, ertesi gün bir başkasını hazırlamaya başlıyorsun. Burada hiçbir şeye kalkışmayışın beni hayrete düşürüyor doğrusu. Dostum, buradan kaçmanın tek yolu mahkumları ayaklandırmaktır. Elde edilmesi çok güç olan bütün bu adamları yola getirecek zamanım yok. İsyanı çıkarmaya kalkışıyordum, sonra bu patlamanın beni yiyeceğinden ürktüm. Koğuşta yatan 40 kişinin tümü 40 yıllık kürek mahkumu. Çürümüş, kokuşmuş, hepsi bizden farklı tepki gösteriyorlar. Örnek, yamyamlar, arabı karıncalara yedirenler, çorbaya zehir atan ve adam öldürmek için kendisine en ufak kötülüğü dokunmamış 7 kişiyi birden temizlemekten çekinmeyen mahkumlar. Adadakiler de buradakilerin aynı. Evet ama ben adalarda tek başına kaçacağım. Fazla fazla yanıma 1 kişi alacağım. Gülümsüyorsun Clouseau, neden? Gülümsüyorum çünkü kaçmaktan hiç vazgeçmiyorsun. Paris'te 3 büyük düşmanının hesabını görme arzusu içini öylesine yakıp kavuran bir ateş, seni ayakta tutan öyle bir güç ki dilediğinin gerçekleşemeyeceğini düşünmüyorsun bile. İyi geceler Clouseau, yarın görüşürüz. Evet, göreceğiz şu ünlü Salut adalarını. Soracağımız ilk şey de bol keseden insan harcadıkları bu adaların adının neden Salut yani kurtuluş olduğu.